Ayrım 32, sayfa 219. Bucky eve döndüğünde kendini yorgun, biraz da mutsuz hissediyordu. Yorgun olmakta haklıydı. Mutsuzluğumun sebebini ise bilmiyordu. İçinden hayır biliyorum ama itiraf edemiyorum diye geçirdi. Aşağıdaki genç ve yakışıklı mühendis beraber oldukları süre içinde fırsat bulur bulmaz "Doktor Bey, siz o genç kızı yakından tanıyorsunuz galiba" diye başlamış ve babasıyla ilgili bir mesele yoksa hemen Hülya hakkında sorular sormuştu. Bucky'nin anladığı kadarıyla kızı çok beğenmişti. Hülya'nın tek beğenmediği tarafı ise saç modeli olmuştu. Türkiye punkçılarla yeni tanışıyordu galiba. Gerçi Bucky'de Amerika'dayken her adımda gördüğü punkçılardan da ondan önce yaygın olan hippilerden de hiç hoşlanmamıştı. Şu vardı ki buradakiler kadar garip karşılamıyordu. Ferhat yakışıklı çocuk, mesleği de elinde, ya Hülya ile yakınlaşır ve onunla evlenmeye kalkarsa diye geçirdi içinden. Sonra kendi kendine kızdım. Ne oluyorum 18'inde lise talebeleri gibi? Küçük bir kıza resmen tutuldun mu yani? Sonra sessizce galiba öyle diyerek sorusunu kendisi cevapladı. Bucky pencerenin önünde denizi seyrediyor gibiydi. Fakat düşünceleri çok karışıktı ve fazlasıyla yorgundu. Uyumak ona iyi gelecekti ama uyumak da istemiyordu. Balığa çıkan teknelerin sesi gelmeye başlamıştı. Bu gece dolunay vardı. Balıkçı teknelerinin sesi, dolunayın denizde meydana getirdiği yakamozların oynaşması ve hafif hafif esen rüzgar söz birliği etmiş gibi Bucky'nin kulağına "Sen aşıksın, sen aşıksın" diye fısıldıyordu. Yanı başında duyduğu ses de irkildi. Ablası, "Bucky, hasta mısın ya da bir problemin mi var? Bu saatte niye uyumadın?" diye sordu. Bucky ablasına baktı, sonra yine denize doğru döndü. "Abla, bu atmosferde uyumak, şu muhteşem güzelliğe, aşka, romantizme mi boğaza ihanet olur?" dedi. Zehra gülümsedi ama bu gülümseme de biraz endişe gizliydi. Harbiye Caddesi'nden Valikonağı Caddesi'ne girildiğinde sağ tarafta bahçe içinde iki katlı, genişçe, bakımlı bir ev vardı. Hatta ev demek biraz haksızlık olurdu. Burası küçük bir köşk sayılırdı. Çevre sakinleri tarafından da öyle adlandırılırdı. Evin çok güzel olan cephesi çeşitli ağaç ve çiçeklerden dolayı pek görünmezdi. O yüzden binanın güzelliğini görmek ve hatta binayı ilk anda fark etmek oldukça zordu. Jüri de şeker pembesi ipek bluzunun degaje yakasını düzeltti. Bluzun altında da aynı pembenin koyusu, üzerinde küçük mineler olan dökümlü bir kumaştan mini bir etek giyinmişti. Saçları dağınık bir topuz halinde toplanmıştı. Eşsiz bir görüntüye, cazibeye ve zarafete sahipti. Alt kattaki büyük kristal aynada gördüğü yansıması çok ama çok güzeldi. Her şeye olan bir kadındı. Ne yazık ki kader ona bütün bu güzelliklerin üstüne çözümü çok zor bir problem vermişti. Kenan ise beyaz keten takım elbisenin içinde o kadar yakışıklı. O kadar etkileyiciydi ki bu çifti yan yana görenler bunlardan daha güzel, daha mutlu bir aile olamaz diye düşünebilirlerdi. Kenan, Julie'nin arkasından yaklaşıp küçük olan ensesine minicik bir öpücük kondurdu. Sonra birden irkildi. Bu öpücük şu anda çok yanlış oldu diye düşündü. Hemen yanına geçti. "Çok güzelsin canım," dedi karısına. "Sen de öylesin." Tam o sırada Julie'nin annesi ve 2-3 arkadaşı kapıda göründüler. Müyesser hanımım da yine zarif ve güzeldi. Kızının ve damadının yanına yaklaşıp tebriklerini sundu. Açılış kokteyli için Tarabya Oteli'nden bir ekip kiralanmış, masalar konulmuş ve kokteyl için çeşit çeşit nadide yiyecekler hazırlanmıştı. Julie'nin kendi çizdiği 10-12 model büyük tablolar halinde kokteyl salonunun duvarlarına asılmıştı. Şüphesiz Julie'nin İtalya'dan aldığı diplomalar, başarı belgeleri de büyütülerek bazı yerlere konmuştu. Julie ve eşi misafirleri karşılıyor ve büyük bir nezaketle ilgileniyordu. O sırada İstanbul'da ve Türkiye'de ilk ve tek olan Faize Sevim Moda Evi'nin sahipleri olan iki kız kardeşle davetliydi. Ve yanında küçük bir grupla davete icabet etmişlerdi. İlk kardeşin dikkatini daha çok çizimler çekmişti. Çizimleri çok beğenen Faize Hanım ve Sevim Hanım Jülide ile sohbet ediyorlardı. Kokteyl yeni başlamıştı. Dostlar apartmanın sakinleri de geliyordu yavaş yavaş. İlk gelenler avukat Mesut Bey ile eşi Zehra ve kendini genç kız gibi görmeye başlayan Lale'ydi. Amerika'dan gelen genç doktor Bucky'nin arabasıyla müdür Niyazi Bey'in eşi ve büyük kızı kapıdan girdiler. Bucky bu organizasyondan fazlasıyla memnundu. Hemen arabanın ön kapısını açarak Hülya'yı yanına almış, yol boyunca da sorduğu sorularla onun dikkatini çekmeyi bir yere kadar başarmıştı. Fatma bu ayrıntıyı gözden kaçırmamıştı. İlk defa bir moda evi göreceği ve bir açılışta bulunacağı düşüncesinin verdiği heyecanla bu aşırı ilginin üzerinde durmamıştı. Bucky ise çok mutluydu. Fatma Zehra'nın yanından ayrılmıyordu. Çünkü böyle yerlerde ne yapılır, ne konuşulur pek bilmiyordu. İşin güzel tarafı ise ilk defa bir şeyi bilmediğini fark etmesiydi. Fatma'nın Zehra'nın yanından ayrılmayışı en çok Bucky'nin içine yaramıştı. Büyük bir istekle Hülya'ya kavalyelik ediyordu. Adelya ve eşi Doktor Merdan her zaman her yerde iyi bir etki bırakan bir çiftti. Bu moda Adelya'nın de ilgi alanıydı ve Amerika'dayken uzun seneler boyunca böyle büyük bir sektörde başarıyla çalışmıştı. Jürilerin çizdiği büyük resimlerin birkaçı gelinlik modeliydi. Genelde hepsi güzel ve başarılıydı. Adelya gelinlik modelinin önünde durmuş, onu dikkatle izlerken jüri de yanlarına yaklaştı. "Beğendiniz mi?" diye sordum. "Evet, çok güzel. Bir Avrupalı için çok çok daha güzel. Ama Amerikalılar da bu konuda güzel olmasının yanında rahatlığını ve kullanışlılığını ön planda tutarlar. Tıpkı Almanlar gibi. Benden istekleri hep bu yönde olurdu. Jüri de şaşırmıştı. "Nasıl yani? Siz de mi stilistsiniz? Eğer tahsilinizi aldınız mı?" diye soruyorsanız, "Hayır. Ama bu konuda yetenekli olduğumu söylerlerdi. Amerika'da butik çalışma yapan bir firmada çizimlerimi çok beğenmişti. Orada kaldığım müddetçe çalıştığım kıyafetlerimi de kendim çizer, kendim dikerim." "Aa, çok memnun oldum. Bu konuyu sizinle evde uzun uzun konuşalım." derken Jüri de Kenan yanına yaklaştı. "Aşkım, bir davetimiz daha var. Doktor Talat Bey seni sordu. Bak şu köşedeki ateş rengi gece kıyafetinin önünde. Lütfen onunla ilgilenir misin?" Jüri de kıpkırmızı olmuştu. Ona davetiye vermemişti. O günden sonra aramamıştı da. Büyük bir çaba ve işkenceler içinde bunu başarabilmişti. Gerçi artık bu güç gösterisinin sınırına gelmişti. Yakında ona koşa koşa gideceğini çok iyi biliyordu. Yine de buraya gelmesini hiç ama hiç istemezdi. Kenan tekrarladı. "Jüri de beni duydun değil mi? Komşumuzdan özür dileyerek birkaç dakika doktorun yanına uğrayalım." Jüri de isteksiz bir şekilde Adelia'nın yanından ayrıldı. "Jüri de bu seni tedavi eden doktor değil mi? Ben gelmeyeyim." dedi Kenan. Jüri de kocasının bu kaçışının sebebini anlıyordu. Hiçbir erkek karısının bu durumda olduğunu bir başka erkeğin bilmesini istemezdi. Jüri de üzülmüş, bütün neşesi kaçmıştı. Jüri de adeta bu karşılaşmayı uzatmak istemezcesine yavaş yavaş yaklaşıyordu. Doktor Talat Bey heyecanla ona doğru döndü. Sanki o anda Jüri'nin geldiğini anlamış gibiydi. Onu görünce gözleri parlamıştı. O da Jüri'ye doğru yürüdü. Yalnız olması daha fazla hoşuna gitmişti. Elini uzattı. Jüri'nin buz gibi elleri bu sıcak ellerin içinde bir anda ısınmıştı. Hatta sadece elleri değil, bu ısı vücuduna da yayılmaya başlamıştı. Hemen elini çekti. "Hoş geldiniz doktor bey." "Hoş bulduk. Galiba gelişim sizi pek memnun etmedi." Jüri de sesini çıkarmadı. Doktor devam ediyordu. "Biliyorum, davetli değilim. Ancak sekreterim sizin buradan çıktığınızı görmüş. Söyleyince dayanamadım. Çünkü artık seni görmeden duramıyorum. Her an aklımda, içimdesin. Damarlarımda dolaşıyorsun. Ben sensiz yaşayamam. Bu moda evini açmanız artık İtalya'ya dönmeyeceğinizin bir göstergesi olmalı değil mi?" Jüri'nin vücudundan dişilik fışkırmaya başlamıştı. Doktorun boynuna sarılmamak için kendini zor tutuyordu. "Ne olur hemen gidin." "Tamam, geleceğim. Pazartesi günü 5 gibi. Lütfen hemen gidin. Birileri yaklaşıyordu." Doktor tekrar elini uzattı. Jüri de elini uzattı. Fakat uzatmasıyla elini geri çekmesi bir oldu. Doktor, "Hayırlı uğurlu olsun. Başaracağınızdan eminim." diyerek çıkış kapısına doğru yürüdü. Dostlar apartmanı geniş manzaralı odaları, geniş balkonları, denizin içindeymiş gibi konumuyla güzel ve lüks bir apartmandı. Ne yazık ki içindekilerin hiç huzuru yoktu. Her ailenin kendine göre bir problemi mevcuttu. Ve bu problemler bazısında gerçekten dert edinilecek cinsten ağırdı. Bazısı ise problemleri kendileri yaratarak kendi huzur ve mutluluklarını yok ediyorlardı. Bu apartmanın bir başka özelliği ise komşuların kısa zamanda kaynaşmış, birbirlerinin sıkıntısını, sevincini bölüşmeye ve çare olmaya başlamalarıydı. Her ailede çıkan problem herkesinmiş gibi algılandığından devamlı bir şeyleri çözme gayreti içinde oluyorlardı. Jülide'nin iş yerinin açılışından beri hiçbirinde dışarıya aksiden bir olay yaşanmamıştı. Bucky ablasının yaptığı sırından ikinci tabağı alırken "Abla, apartmanımız 3 gündür çok sessiz. Hayret," dedi. "Ablam, boş ver apartmanı. Senin iç dünyan ne alemde? Henüz gayeme ulaşacak bir adım atmadım." "Nasıl bir gaye bu?" Bucky henüz bir cevap veremeden daire kapısı çalınmaya başladı. Lale koşarak kapıyı açtı ve ardından bir çığlık attı. "Gel Hülya abla, içeri gel. Bak, annem sırın yaptı." Hülya kızın saçını okşadı. "Gelemem güzelim. Yine annem hastalandı. Sizleri rahatsız ettiğimin farkındayım ama gidebilecek başka bir yerim yok," derken boynunu hafif bükmüştü. O anda masadakilerin hepsi üzülmüştü. Tabii en fazla da Doktor Bucky üzülmüştü. Hemen ayağa kalktım. "O ne demek Hülya? Biz yabancı mıyız? Hemen gidip bakalım," derken karşı dairenin yolunu tuttu. Arkasından Zehra ve Mesut Bey geldiler. Fatma başını oyalı bir türbentle bağlamış, iki yana sallanarak ağlıyordu. Bu tablo, Elazığlı kadınların hasta olduklarını bildiren ilginç bir gösterileriydi. "Başım, başım, ölüyorum, kalbim sıkışıyor." Elinde mahkemeden gelen cerp kağıdı vardı. Kağıdı Mesut'a doğru uzattı. "Ah, benim dertli başım, bana bunu da mı yapacaktı?" Bucky, Fatma Hanım'ı muayene etmeye, Mesut'a da cepte ne yazıldığını okumaya başladı. Niyazi Hoca karısını rencide eden hiçbir suçlamada bulunmamış, sadece karakterlerinin ve hayata bakış açılarının hiçbir konuda uyuşmadığını, hayatlarının gerginlik ve zıtlaşma içinde geçtiğini, bu durumun çocukların kişilikleri üzerinde olumsuz etki yaptığını ve bu evliliğe devam etmesinin her açıdan imkansız olduğunu ileri sürmüştü. Fatma Hanım'ın sadece tansiyonu biraz yüksekti. Başka da bir şey yoktu. Bucky Hülya'yı yanına çağırdı ve fısıltıyla evde sakinleştirici bir ilacın olup olmadığını sordu. Hülya güzel gözlerini açmış, Bucky'nin yüzüne şaşkın şaşkın bakıyordu. Sonra yine boynunu bükerek "Ben anlamam ki," diye cevap verdi. "Peki, ben evden getireyim." Fatma hastalığının üzerinde durmuyordu. Durmadan Mesut Ağa'ya yalvarıyordu. "Ne olur Mesut Ağam, benim avukatım sen ol. Çünkü hem kıymetli bir avukatsın hem de Niyazi'nin karşı koyamayacağı bir insansın." Mesut Ağa aşağıdaki İlyas Ağa için ileri sürdüğü mazeretleri Fatma'ya da anlatmaya başladı. Ona iyi bir boşanma avukatı bulacağına söz verdim. Fatma da İlyas Ağa gibi aynı tepkiyi açıktan göstermese de içinden "Bunların sadece uydurma sebepler olduğunu biliyorum. Çünkü beni haksız buldukları için davamı almak istemiyorlar," diye düşündüm. Yine de sonuç olarak Mesut Ağa'nın teklifini kabul ettim. Bucky'nin getirdiği ilacı da içmişti. "Mesut, mahkeme ne zaman?" diye sordu Zehra. "29 Eylül. Daha 3 aya yakın bir zaman var. Çok şey değişebilir." Hülya onları birer kahve yaptı. Bucky birkaç defa Hülya'nın gizli gizli kendisine baktığını yakalamıştı. O kadar mutlu olmuştu ki neredeyse bugün yaşanan bu tatsız olay için memnuniyet duyacaktı. Bucky, "Hülya, tıp fakültesi imtihanlarına ne zaman gireceksin?" 26 Haziran'da. "Peki, hazırlanıyor musun? Sana bazı konularda yardımcı olabileceğimi söylemiştim. Hiç uğramadım." "Bakay abi, durumumu görüyorsun. Zaten başarı seviyem de oldukça düştü. Hiç ümitli değilim. Belki de girmem. Eğer idealin tıp ise sakın öyle bir şey yapmayı düşünme. Bugünden sonra her gün akşamları ablama uğra. Sana sorulabilecek konular üzerinde bazı tüyolar vereyim ve o konuları çalıştırayım. Olur mu?" Hülya biraz şaşırmıştı. "Tamam, memnuniyetle gelirim. Gelirim de bana ne verecekseniz anlamadım." Bucky hafifçe gülerek, "Tüyo, ipucu gibi bir anlam taşıyor. Yani emin olamamakla beraber neler sorulacağı hakkında görüşlerine dayanarak bazı konulara daha dikkatle çalışacağız demek isterdim." Hülya evine dönerken "tüyo, tüyo" diye tekrarladı. Yeni arkadaşlarına öğrendiği bu kelimeyle sükse yapabilirdi. Mesut Ağa bir dava dosyasına takılmıştı. Dikkatle onu incelerken sekreteri ve hukuk son sınıf öğrencisi olan Gülay kapıyı çalarak içeri girdi. "Efendim, bir ziyaretçiniz var. Randevusuz gelmiş. Kim, adı ne?" "Müdür Niyazi." "Aa, hemen içeri al ve bize birer kahve söyle." Niyazi habersiz geldiği için özür dileyerek odaya girdi. Kısa bir süre hal hatır sorma faslı yaşandıktan sonra Müdür Niyazi şöyle bir cümleyle geliş sebebini özetlemeye çalıştı. "Ben 2 ay kadar Elazığ'a gideceğim. Hem memleketimi özledim hem de otelde kalmaktan sıkıldım. Otelde kalmanın ekonomik yönü de ağır basıyor. Kızlarımı da yanıma almak istiyorum." "Nasıl yani? Fatma'yı yalnız mı bırakacaksın?" "Ağam, bazı şeylerin zorluğunu anlamalı. Olmaz müdürüm. Hem Hülya tıp imtihanlarına girecek. Onu asla götüremezsin. Hal böyleyken Hülya bu sene hiçbir fakülteyi kazanamaz. Orası belli olmaz. Onu Baki çalıştırıyor. Eğer yanında biraz hatırım varsa Hülya'yı götürmene izin vermem. Öğretmen.